Item 20. Muhteşem Hata. Frederick Forsyth. Sayfa 243. İmtiyaz. Telefon 8.30 biraz geçe çaldı. Günlerden pazar olduğundan Bill Chadwick hala yatağındaydı. Telefonu açmaya hiç niyeti yoktu ama zil sesi bir türlü kesilmek bilmiyordu. 10 kez çaldıktan sonra kendini zorlayıp yatağından kalktı. Merdivenlerden aşağı hole indi. Evet. Bill, merhaba, ben Henry. Yolun biraz ilerisinde oturan Henry Carpenter'dı. Chadwick onu tanırdı ama pek de yakından tanıyor sayılmazdı. Günaydın Henry dedi. Pazar keyfi yapmaz mısın sen? Yo dedi ses. Ben parka çıkar biraz koşarım genellikle. Chadwick homurdandı. Tam adamı diye düşündü. İş güzelim biri zaten esnedi. Kış günü sabah sabah sana nasıl bir yardımda bulunabilirim diye sordu. Hattın öbür ucundaki Carpenter biraz alınmış gibiydi. Sabah gazetelerine baktın mıydı diye sordu Chadwick'e. Chadwick paspasın üzerine doğru baktı. İki gazete orada açılmamış duruyordu. Hayır dedi, neden? Sunday Courier alıyor musun diye sordu bu kez Carpenter. Hayır, uzun bir sessizlik oldu. Bence bugün ona bir baksam fena olmaz dedi Carpenter. Senin hakkında bir şey var. Ya dedi Chadwick, ilgisi artmaya başlamıştı. Ne diyor? Carpenter daha da çekingenleşti. Utandığı sesinin tonundan belli oluyordu. Chadwick yazıyı gördü sanmıştı besbelli. Onunla konuşmak istemişti bu konuyu. Sen kendin baksan daha iyi olur dostum dedi. Telefonu kapattı. Chadwick kulaklığa doğru baktı. Çevir sesini kesmek için o da telefonu kapadı. Gazetelerin kendilerinden söz ettiğini duyup da yazıyı görmemiş olan tüm insanlar gibi meraklanmıştı. Elinde ekspres ve telegrafla yatak odasına döndü, ikisini de karısına uzattı, pantolonuyla kazağını pijamalarının üzerine giymeye koyuldu. ''Karısı nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Şu köşeye bir başka gazete almaya gidiyorum.'' Henry Carpenter gazetenin benden söz ettiğini söylüyor.
Demek sonunda meşhur oldun dedi karısı. Ben kahvaltıyı hazırlayayım.
Köşedeki gazeteci de Sunday Courier'den iki tane kalmıştı. Bol sayfalı bir gazeteydi. Chadwick'e göre ukalaların ukalalar okusun diye çıkardığı bir gazeteydi. Dışarısı çok soğuk olduğundan gazetenin çeşitli bölüm ve eklerini orada taramaktan vazgeçti. Merakının birkaç dakika daha sürmesine razı oldu. Evinin sıcağına dönmek üzere yola koyuldu. Döndüğünde karısı portakal suyuyla kahveyi mutfak masasının üzerine koymuştu bile. Gazeteyi açarken Carpenter'ın kendisine sayfa numarası vermemiş olduğunu düşündü. Çaresiz genel haberler bölümünden başladı. İkinci kahvesini bitirirken o bölümü de bitirmiş, sanat ve kültür bölümünü yere atmış, spor ekini de masaya koymuştu. Geriye renkli magazin ekiyle ekonomi haberleri kalıyordu. Küçük bir müteşebbis sayılırım diye düşündü. Önce ekonomi bölümünü eline aldı. Üçüncü sayfada gözüne bir isim ilişti. Kendi adı değildi ama iş yaptığı şirketlerden son zamanlarda batıp kendisine de para kaybettiren bir şirketin adıydı. Yazı bu bilgileri toplamış olmanın başarısıyla övünür havasındaydı. Okurken kahvesini elinden bıraktı, çenesi açıldı, açık kaldı. ''Benim hakkımda böyle bir şeyi nasıl söyler?'' diye mırıldandı. ''Yalan bu!''
''Karısı ne oldu sevgilim?'' diye sordu.
Kocasının yüzündeki şok ifadesini merak etmişti kadın. O tek kelime söylemeden gazeteyi karısına uzattı. Katlamış yazıyı ortaya getirmişti. Kadın da alıp dikkatle okumaya başladı. Ortalara bir yere geldiğinde ağzından bir tek sesli soluk kurtuldu.
Korkunç bir şey dedi sonuna kadar bitirince. Adam düpedüz senin bir sahtekarlığa karıştığını ima ediyor.
Bill Chadwick ayağa kalkmış mutfağı arşınlayıp duruyordu. İma etmiyor, açık açık söylüyor dedi. Öfkesi kabarmaya başlamış, şokun etkisini alt etmişti. Bunun sonuçlarından kaçınmaya olanak yok, Allah kahretsin. Kurban gittim ben bu insanlara. Bilerek ortak değildim ki. Onlara malımı iyi niyetle sattım, batmaları bana da pahalıya patladı.
Bunun sana bir zararı olur mu sevgilim?
Karısının yüzünde de kaygı ifadesi vardı. Zarar mı? Mahveder bu beni. Hem doğru da değil. Bunu yazan adamı tanımıyorum bile. Neymiş adı?
Gaylord Brent diye okudu kadın.
Ömrümde tanışmadım. Haberi kontrol etmek için benimle temas etmek zahmetine bile kalkışmadı. Nasıl söyler benim hakkımda böyle bir şeyi?
Pazartesi günü avukatıyla odaya kapandığında da aynı ifadeyi kullandı. Avukat da bu işten çok tiksindiğini söyledi. Chadwick işin aslını anlatırken anlayışla dinledi. Anlattığınıza göre bu yazıda kesinlikle iftira ve kehanet unsuru var dedi sonunda.
O zaman tekzip edip özür dilemeleri gerekir. Chadwick'in sesi heves doluydu.
Avukat prensip olarak böyle dedi. Bence ilk adım olarak ben sizin adınıza sorumlu müdüre bir yazı yazıp size iftira ve hakaret edildiği kanısında olduğunuzu özür dileyerek itibarınızı iade etmelerini istediğinizi bildireyim. En iyi yolu bu bence.
Sonunda da yapılan bu oldu. İki hafta boyunca Sunday Courier'in sorumlu müdüründen cevap çıkmadı.
Chadwick çalıştırdığı birkaç kişinin garip bakışlarına dayanmak zorunda kaldı. Diğer iş ilişkisi olan insanlardan da elinden geldiğince uzak durmaya çalıştı. Beklediği iki anlaşma hiç nedensiz elinden kaydı gitti. Sonunda Sunday Courier'in cevabı avukatın eline geçti. Mektubu sorumlu müdür yerine kaydıyla bir sekreter imzalamıştı. Genel havası hiç de anlayışlı değildi. Mektubun belirttiğine göre sorumlu müdür bugüne kadar Bay Chadwick'in isteğini dikkatle incelemiş bulunuyordu. Eğer Bay Chadwick açıklayıcı bir mektup yazarsa, gazete bunu tasih ve gerekli değişiklikleri yapma hakkı mahfuz olmak kaydıyla yayınlamayı düşünebilirdi.
Yani yazımın yarısını atacaklar dedi Chadwick. Avukatın karşısındaki koltukta oturmaktaydı. Atlatıyorlar bizi öyle değil mi?
Avukat bir an düşündü, sonunda açık sözlü davranmaya karar verdi. Bu müşteriyi yıllardan beri tanıyordu.
Evet öyle dedi, daha önce de ülke çapında bir gazeteyle yine böyle bir konuda uğraşmıştım. Bu tür cevap aşağı yukarı standarttır. Özür dilemek bir yana tekzip yayınlamaktan bile nefret ederler.
Ne yapayım öyleyse diye sordu Chadwick.
Avukat bir hamle yaptı. Basın konseyi var tabii dedi. Onlara bir şikayet mektubu yazabilirsiniz.
Onlar ne yapar?
Pek fazla bir şey yapmazlar. Gazeteye karşı harekete geçmeleri için genellikle ya basım sırasındaki dikkatsizlikten birilerinin büyük zarar görmüş olması ya da muhabirin açık seçik yanılmış olması gerekir. Ayrıca doğrudan hakaret iddialarından da kaçarlar. Bu işi mahkemelere bırakmayı yeğlerler. Ne olursa olsun tek yapabilecekleri bir bildiri yayınlayıp gazeteyi suçlamaktır. Daha fazlasını yapamazlar.
Konsey onlara sözlerini geri almalarını ya da özür dilemelerini söyleyemez mi?
Hayır.
O zaman başka ne şansımız kalıyor?
Avukat içini çekti korkarım. Tek yol dava açmak. Hakaret davası açıp tazminat istemek. Tabii celp geldiği zaman gazete bu işi sürdürmek istemeyebilir. Ve sizin istediğiniz tekziple özürü yayınlayabilir.
Olabilir mi?
Olabilir ama olmaya da bilir.
Ama herhalde yapmak zorundalar. Durum apaçık ortada.
Sizinle açık konuşayım dedi avukat. Hakaret davasında apaçık diye bir şey yoktur. Bir kere hakaret yasası diye bir yasa yok. Daha doğrusu bu konu medeni kanun kapsamına giriyor. Yüzyıllardan beri gelmiş geçmiş içtihatlarla şekilleniyor. Bu içtihatlar yoruma açık. Sizin davanızda diğer her dava da şu ya da bu bakımdan önceki örneklerden farklı olacaktır nasılsa.
İkincisi, sizin için söylenen uyanık olduğunuz, durumun farkında olduğunuz, yani belli bir zamanda belli koşulların varlığını bildiğiniz ve buradan da bir niyet doğduğu. Buna karşı bilmemek, masum olmak iddiasıyla ortaya çıkmak gerek, beni izliyor musunuz?
Sanıyorum anlıyorum dedi Chadwick ama herhalde insan kendisi masum olduğunu kanıtlamak zorunda değildir. Suçlu olduğumu kanıtlamak karşı tarafa düşer.
Aslında öyledir ama bakın davacı taraf siz oluyorsunuz. Davalılar ise sorumlu müdürle Bay Gaylord Brent oluyor. Bu firma iflas etmeden önce onların güvenilir kişiler olmadığı konusunda hiçbir bilginiz olmadığını, onlarla ilişkilerinizde tümüyle masum olduğunuzu kanıtlamak size düşüyor demektir. Ayrıca size yersiz suçlama, iftira ve hakaret yöneltilmiş olduğunu ancak böyle kanıtlayabilirsiniz. Yani dava açma mı diyorsunuz bana diye sordu Chadwick. Bu yalanları sineye çekip yazısını kontrol etmeden yayınlayan adamın bu hareketine boyun mu eğ diyorsunuz? Ciddi ciddi. Hiç ağzımı açmadan işimin mahvolmasına seyirci mi kalayım? Bay Chadwick, sizinle açık konuşayım. Zaman zaman biz avukatları herkesi durmadan dava açmaya itiyor diye suçlarlar. Böylelikle elbette kendimiz de para kazanırız çünkü. Ama aslında durum bunun tam tersidir. Genellikle insanı dava açmaya zorlayanlar karısı, çocukları, dostları, yakınları olur. Tabii işin masrafı onlardan çıkmıyor da ondan. Dışarıdan biri için mahkeme bir eğlencedir. Biz hukuk mesleğindekiler ise dava açmanın nelere mal olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. Chadwick aklından adaletin maliyeti konusunu düşündü. Daha önce pek düşünmemişti böyle bir konuyu. Kaça çıkar diye sordu alçak sesle. Sizi mahvedebilir. Bu ülkede yasa karşısında herkes eşittir sanırdım dedi Chadwick. Kuramsal olarak öyledir ama uygulamada durum genellikle farklı olur. Zengin misiniz Bay Chadwick? Hayır, küçük bir işim var. Hele bugünlerde iflastan beni bıçak sırtı kadar bir mesafe ayırıyor. Ömrüm boyunca hep çok çalıştım. Rahatça geçinebiliyorum. Evim, kendimin, arabam var, elbiselerim var. Serbest meslek sahiplerinin sigortasına prim ödüyorum. Oradan emekli olacağım sonunda. Hayat sigortam var. Birkaç bin sterlinde birikmiş param var. Sıradan bir vatandaşım. Dikkati çekmeyen biriyim. Ben de bunu demek istiyorum dedi avukat. Bugünlerde ancak zenginler zenginlere dava açabilir. Hele hakaret davası özellikle öyledir. İnsan bu tür davayı kazanabilir ama maliyeti çok pahalıya çıkar. Mahkeme uzun sürerse temyizi hesaba katmasan bile masraflar istediğiniz tazminatın 10 katına çıkabilir. Büyük gazeteler, büyük yayın evleri ve bu tür yerler hep bu açılabilecek hakaret davalarına karşı sigorta yaptırırlar. En pahalı avukatları tutabilecek, savcılara danışabilecek durumdadırlar. Karşılarından, özür dilerim ama küçük bir adam çıktığında onu ezme eğiliminde olurlar. Biraz safsaklasalar davanız mahkemeye 5 yıl sonra gelir. Bu süre içinde iki tarafın harç ve masrafları dağlar kadar yığılır. İddianamenin hazırlanması bile binlerce sterline patlayabilir. Mahkemede günden güne uzar gider. Masraflar bu sefer roket hızıyla yükselmeye başlar. Avukat kendine çıraklar alır, behiller istenir. Kaça kadar çıkabilir diye sordu Chadwick. Yıllar süren hazırlık dönemini kapsayacak uzun bir dava için temyize gitmese bile sanırım 10 binlerce sterlin harcanır dedi avukat. Hem hepsi bu kadar da değil. Bilmem gereken başka ne var? Kazanırsanız davaların tazminatı ve masrafları ödemesi kararda belirtilmişse o zaman paranızı aldınız demektir. Ama yargıç masrafları kaybeden tarafa ancak en kötü suç durumlarında yükler. Bunu yapmadı mı kendi masraflarınızı kendiniz sineye çekmek zorundasınız. Ama kaybettiğiniz zaman yargıç davaların masraflarını da size yükler. Kazansanız bile gazete kararı temyiz edebilir. O zaman masraf 2 katına çıkar. Temyiz size hak verdi ama masrafları söz konusu etmese yine mahvoldunuz, battınız demektir. Sonra bir de çamur atma konusu var. Aradan 2 yıl geçti ve herkes gazetede çıkmış olan o ilk yazıyı nasılsa unutur. Oysa mahkeme durumu habire hatırlatır. Durmadan yeni iddialar, yeni hakaretler eklenir. Davayı açan siz olmanıza rağmen gazete sizin dürüst bir iş adamı olarak yaptığınız ünü mahvetmeye adanmış gibi davranır. Bunu da kendi müşterilerini kaybetmemek için yapar. Bir insana pek fazla çamur atıldığı zaman da birazı yapışır kalır tabii. Nice insan vardır ki davalarını kazanmışlardır ama sosyal hayattaki adları berbat olmuştur. Mahkeme salonunda her söylenen serbestçe yayınlanabilir. Ya adli yardım diye sordu Chadwick. Birçokları gibi o da bunun yalnızca adını duymuştu. Hakkında fazla bir bilgisi yoktu. Sizin sandığınız gibi değil korkarım. Yardım alabilmek için hiçbir malınız ve varlığınız olmadığını kanıtlamak zorundasınız. Size vermezler. Yardım alabilmeniz için eviniz, arabanız gitmiş ve tasarruflarınız bitmiş olmak zorunda. Yani ne yaparsam yapayım mahvolacağım dedi Chadwick. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Sizi uzun süreli ve pahalı bir dava açmaya teşvik edebilirdim. Ama bence dürüst olarak size yapabileceğim en büyük iyilik, işin tehlikelerini ve tuzaklarını açıklayıp sizi uyarmak. Nice insan hakaret davasına hevesle girişmiş, sonra acı pişmanlıklara düşmüşlerdir. Bir kısmı uzun yıllar süren ruhsal ve parasal kaygılardan hiçbir zaman tam olarak sıyrılamamıştır. Chadwick ayağa kalktı. Çok dürüst davrandınız, teşekkür ederim dedi. Bürosuna döndükten sonra günün geç saatlerinde Sunday Courier'in telefonunu çevirdi, sorumlu müdürle görüşmek istediğini söyledi. Bir sekreterin sesi duyuldu, kim olduğu sorulunca Chadwick adını verdi. Bay Buxton'la ne konuda konuşmak istiyordunuz diye sordu kadın. Kendisiyle özel olarak görüşmek için bir randevu rica edecektim. Hatta sessizlik oldu. Chadwick dahili telefonun kullanılmakta olduğunu duydu. Sekreterin sesi yine duyuldu. Bay Buxton'la ne konuda görüşmek istemiştiniz diye sordu. Chadwick sorumlu müdüre mektubunda yaptığı öneriyle ilgili olarak kişisel görüşünü anlatmak istediğini kısaca belirtti. Korkarım Bay Buxton iş yerine ziyaretçi kabul etmiyor dedi sekreter. Bir mektup yazma nezaketini gösterirseniz kendisi ilgilenecektir. Sonra da telefonu kapattı. Chadwick ertesi sabah metroya binip Londra'nın merkezine yollandı. Kuryer binasının danışma masasına yürüdü. İri yarı üniformalı görevlinin karşısında bir form doldurdu, adını adresini kimi görmek istediğini, konunun niteliğini yazdı, form alınıp götürüldü, o da oturup bekledi. Yarım saat sonra asansörün kapıları açıldı, zarif giyimli, incecik, buram buram tıraş losyonu kokan genç bir adam çıktı. Bir kaşını havaya kaldırıp üniformalı görevliye baktı, o başıyla Chadwick'i işaret etti, adam yaklaşırken Chadwick ayağa kalktı. ''Adım Adrian Sinclair'' dedi genç adam. Bunu Sinclair gibi söylemişti. ''Bay Buxton'un özel yardımcısıyım. Size bir yardımda bulunabilir miyim?'' Chadwick gazetede Keylor Brent imzasıyla çıkan yazıyı kısaca anlattı. Bay Buxton'a yazılanların yanlış ve yalan olduğunu, ayrıca işini de mahvetmek üzere olduğunu açıklamak istediğini söyledi. Sinclair üzülmüş görünüyordu ama fazla etkilenip de tutumunu değiştirmiş değildi. ''Evet tabii, durumunuzu çok iyi anlıyor ve hak veriyorum Bay Chadwick. Ama korkarım Bay Buxton'la özel görüşmeniz olanak dışı. Kendisi çok meşguldür, anlıyorsunuz ya. Sanırım sizi temsil eden bir avukat kendisiyle zaten ilişki kurmuştu.'' ''Bir mektup yazıldı.'' dedi Chadwick. ''Cevabı bir sekreterden geldi. Cevap yayınlamamın düşünülebileceğini söylüyor. Ben de kendisinden işi bir kez de benim açımdan dinlemesini rica ediyorum.'' Sinclair kısaca gülümsedi. ''Bunun olanaksız olduğunu size söylemiştim.'' dedi. ''Sorumlu müdür adına cevap yazmaktan daha ileriye gidemeyiz.'' ''Bay Gaylord Brent'in kendisiyle görüşebilir miyim o halde?'' ''Bunun pek bir yararı olacağını sanmıyorum. Siz veya avukatınız yeniden mektup yazmak isterseniz eminim iki mektubunuz hukuk servisimizce dikkate alınır. Bunun dışında korkarım size pek bir yardımım olamaz.'' Üniformalı görevli Chadwick'i yaylı kapıdan dışarı çıkardı. Bir kahvede öğle yemeği olarak bir sandviç yedi, yerken düşündü durdu. Öğleden hemen sonra gazete küpürlerinde ihtisaslaşmış kütüphanelerden birinde oturmaktaydı. Son zamanlardaki hakaret davalarına ait yazıların bulunduğu dosya ona avukatın durumu hiç de abartmadığını göstermeye yetiyordu. Özellikle bir dava çok şaşırttı onu. Orta yaşlı bir adama son zamanda moda olan bir yazarın kitabında fena halde hakaret edilmişti. Adam dava açmış, kazanmış, 30 bin sterlin tazminatla masrafları geri almıştı. Ama yayın evi kararı temyiz etmiş, temyiz mahkemesi de masraflarla ilgili kısmı feshetmiş, taraflar kendi masraflarını kendileri ödesin diye karar vermişti. 4 yıl süren davanın sonunda iflas halinde bulunan davacı bu sefer konuyu Lordlar Kamarası'na götürmüştü. Lordlar temyizin kararını değiştirip adama tazminatını geri vermişlerdi ama masraflardan söz etmemişlerdi. Adam tazminat olarak 30 bin sterlin kazanmış, 4 yıllık masraflar ise 45 bin sterlin tutmuştu. Yayın evi ise aynı düzeyde masraf yapmış olduğundan 75 bin kaybetmiş bulunuyordu. Ama onlar bu meblağ için sigortalıydılar. Davacı davasını kazanmış, hayatı da mahvolmuştu. Fotoğraflarda davanın ilk yılında 60 yaşlarında oldukça çevik biri olarak görünürken 5 yıl sonra enkaz haline gelmişti. İflas edip öldüğünde onurunu yeniden kazanmış durumdaydı. Bill Chadwick asla böyle bir duruma düşmemeye karar verdi. Oradan kalkıp Westminster Kütüphanesi'ne gitti, eline Halsbury'nin İngiltere Yasaları kitabını alarak okumaya koyuldu. Avukatının da söylediği gibi hakaret davaları konusunda örneğin trafik yasası gibi ayrı bir yasa yoktu. Ama 1988 tarihli yasaya hakaretler konusunda bir ek yapılmıştı. Burada hakaret veya itibar düşürme deyimi şöyle tarif edilmekteydi. Hakaretamiz bir ifade bir insanı genel olarak toplumun doğru düşünen üyelerinin gözünden küçük düşürmek ya da toplum üyelerinin ondan kaçmasına veya uzak durmasına yol açmak ya da onu nefret, tiksinti veya alayla yüz yüze getirmek ya da ona işinde, görevinde, mesleğinde, ticaretinde zarar vermek sonucunu doğuran ifadedir. Chadwick içinden en azından bu sonuncusu uyuyor bana diye düşündü. Avukatın mahkemeler hakkında söylediği bir şey kafasını kurcalıyordu. Mahkemede her söylenen basılabilir, orada yapılan her yorum yayınlanabilir. Olamazdı böyle bir şey. Ama avukat haklıydı. 1888 tarihli aynı yasa bunu açık açık belirtiyordu. Duruşma sırasında söylenmiş her söz haber olarak alınıp yayınlanabilir. Böyle bir durumda muhabir, mesul müdür, basımcı veya yayıncı hakaret davasından çekinmezdi. Yeter ki haber doğru olsun. Chadwick içinden bu da herhalde yargıçları, tanıkları, polisleri, hukuk danışmanları da hatta davalıyı doğru bildiklerini söylemekten korkmamaya teşvik için diye düşündü. Duruşmanın sonucu nasıl gelirse gelsin korkmamaları için. Kişinin ne kadar hakarete uğrarsa, küçüktüyse yine de tepki gösterememesi, olay duruşma oturumu sırasında geçtiği için basın ve yayın organlarının da bunu olduğu gibi alıp yayınlayabilmesi salt imtiyaz diye adlandırılıyordu. Evine dönerken metroda Bill Chadwick'in kafasında yepyeni bir düşüncenin çekirdeği şekillenmeye başlıyordu.
20. Ayrımın Sonu Sayfa 257.